Ayrım 83.
Sayfa 648. Birden Katerina Ivanovna'nın biraz önce Alyosha'nın yanında yüzüne karşı onun yani Mitya'nın katil olduğuna sen inandırdın beni sen diye bağırdığını anımsayınca şaşırmıştı. Oysa Mitya'nın katil olduğuna inandırmaya hiçbir zaman çalışmamıştı onu Ivan. Tam tersine Smerdyakov'un yanından döndüğünde kendini suçlamıştı. Belgeyi çıkarıp ona gösteren, Mitya'nın katil olduğuna inandıran da Katya'ydı. Şimdi de gelmiş, Smerdyakov'a gittim diye bağırıyordu. Ne zaman gitmişti Smerdyakov'a? Ivan'ın haberi yoktu bundan. Demek Mitya'nın katil olduğuna kesinlikle inanmıyordu Katya. Neler anlatmıştı ona? Ivan'ın içini müthiş bir öfke kaplamıştı. Yarım saat önce Katerina Ivanovna'nın böyle söylemesine nasıl izin verdiğini, nasıl bağırıp çağırmaya başladığını anlayamıyordu. Çıngırağın sapını bırakıp Smerdyakov'un kaldığı eve doğru yola koyuldu. Bu sefer belki de öldürürüm onu diye geçiriyordu içinden. 8. Smerdyakov'la üçüncü ve son görüşme. Daha yarı yolda, o gün sabah erken saatlerdeki gibi kuru, sert bir rüzgar esmeye başladı. İnce, sık taneli, kuru bir kar serpiliyordu. Yere yapışmayan karları rüzgar havaya kaldırıyor, sokaklarda savuruyordu. Öyle ki biraz sonra tam bir tipi başlamıştı. Smerdyakov'un oturduğu mahallede sokak feneri bile yoktu. Ivan Fyodorovich kar yağdığının bile farkında olmadan yolları içgüdüsüyle bularak yürüyordu karanlıkta. Başı ağrıyor, şakakları zonkluyordu. Parmaklarının çekildiğini hissediyordu. Maria Kondratyevna'nın küçük evine yaklaştığında sokakta yalnız başına yalpalayarak yürüyen kısa boylu bir köylüyle karşılaştı. Adamın sırtında yamalı bir gocuk vardı. Homurdana homurdana küfrediyor, sonra birden küfretmeyi bırakıp kısık sarhoş bir sesle şarkı söylemeye başlıyordu. Ah gitti Vankan başkente, bekleyebilsem onu keşke. Ama ikinci mısrada şarkıyı kesiyor, gene küfretmeye başlıyor. Sonra gene baştan alarak aynı şarkıyı söylüyordu. Adamı görür görmez Ivan Fyodorovich'in içinde ona karşı bir nefret doğmuştu. Neden sonra birden farkına vardı bunun. Köylünün kafasına yukarıdan aşağı bir yumruk indirmek geldi içinden. Tam o anda yan yana gelmişlerdi. Köylü yalpa vurunca olanca gücüyle Ivan'a tosladı. Bir iki öfkeyle itti onu. Köylü buz tutmuş yere yuvarlandı. Sadece bir kez uf diye inleyip sustu. Ivan üzerine yürüdü. Köylü sırt üstü hareketsiz yatıyordu. Ivan donup geberecek diye geçirdi içinden. Smerdyakov'un evine doğru yürüdü. Elinde kandille kapıyı açmaya koşan Maria Kondratyevna fısıldayarak Pavel Fyodorovich'in, yani Smerdyakov'un, çok hasta olduğunu, yatmasına yatmadığını ama aklının da başında olmadığını, semaveri bile kaldırttığını, çay içmek istemediğini söyledi. Ivan Fyodorovich kaba bir tavırla, ''Taşkınlık falan mı yapıyor?'' diye sordu. ''Ne gezer? Öyle sessiz sinik ki. Lütfen fazla yormayın onu, kısa kesin konuşmanızı.'' Ivan Fyodorovich kapıyı açıp odaya girdi. İçerisi gene öyle sıcaktı. Ama odada bazı değişiklikler çarpıyordu göze. Duvar dibindeki sıralardan biri kaldırılmış, yerine maun taklidi, eski bir Maroken kanepe konmuştu. Üzerinde oldukça temiz, beyaz yastıkları ile bir yatak seriliydi. Yatağın içinde gene o sabahlığıyla Smerdyakov oturuyordu. Masa kanepenin önüne getirilmişti. Odanın içi daha bir sıkışık görünüyordu böyle. Masanın üzerinde sarı kaplı kalın bir kitap duruyordu. Smerdyakov'un okuduğu yoktu onu, boş oturduğu belliydi. Ivan Fyodorovich'i uzun, sessiz bir bakışla karşıladı. Onun gelişine hiç şaşmamışa benziyordu. Yüzü pek değişmiş, zayıflamış, sararmıştı. Gözleri içeri kaçmış, alt göz kapakları sarkmıştı. Ivan Fyodorovich durdu. ''Çok mu hastasın?'' dedi. ''Çok kalmayacağım zaten, paltomu bile çıkarmayacağım. Nereye oturayım?'' Masaya yaklaştı, bir sandalye alıp Smerdyakov'un karşısına oturdu. ''Niçin öyle bakıyorsun yüzüme?'' ''Bir soru sormak için geldim sana, yemin ederim. Yanıtını almadan şuradan şuraya gitmeyeceğim.'' ''Katerina Ivanovna geldi mi buraya?'' Smerdyakov sakin, hiçbir şey söylemeden bakıyordu Ivan'ın yüzüne ama birden kolunu salladı, başını öte yana çevirdi. Ivan, ''Ne oluyorsun?'' diye haykırdı. ''Hiçbir şey.'' ''Ne demek hiçbir şey?'' ''Evet geldi, sizi ilgilendirmez bu. Bırakın beni.'' ''Hayır bırakmam. Söyle ne zaman geldi?'' Smerdyakov küçümser bir tavırla gülümsedi. ''Unuttum gitti.'' dedi. Sonra birden gene Ivan'a döndü. Bir ay önce o görüşmelerinde yüzüne baktığı çılgın, öfke dolu bakışını gözlerinin içine dikti. ''Siz de hastasınız galiba.'' diye mırıldandı. ''Çok zayıflamışsınız. Yüzünüz de sapsarı.'' ''Bırak şimdi beni. Ne soruyorsam ona cevap ver.'' ''Gözlerinizin içi bile sararmış. Bir derdiniz mi var?'' Smerdyakov küçümser bir tavırla gülümsedi, sonra gülmeye başladı. Ivan son derece sinirli. ''Bak!'' diye bağırdı. ''Cevap almadan gitmeyeceğimi duydun değil mi?'' Smerdyakov acıklı bir sesle, ''Niçin sıkıştırıyorsunuz beni bu kadar canım?'' dedi. ''Niçin eziyet ediyorsunuz bana?'' ''Canın cehenneme, seninle işim yok benim.'' ''Soruma cevap ver, hemen gideceğim.'' Smerdyakov başını önüne eğdi. ''Cevap vereceğim bir şey yok.'' dedi. ''Şunu kafana sok ki zorla cevap alacağım senden.'' Smerdyakov birden dik dik baktı Ivan'a. Bu bakışında küçümseme değil de tiksinme vardı. ''Niçin telaş ediyorsunuz?'' dedi. ''Yarın mahkeme başlıyor diye mi?'' ''İçiniz rahat olsun, tehlike yok sizin için.'' ''Evinize gidin, yatıp rahat uyuyun, hiçbir şeyden korkmayın.'' Ivan şaşırmıştı. ''Ne demek istediğini anlayamıyorum. Yarın neden korkacakmışım?'' Gerçekten de bir anda ürkmüştü sanki. Smerdyakov yukarıdan aşağı süzdü onu, sitem dolu bir sesle. ''Anlamıyor musunuz?'' dedi. ''Zeki insan kendi isteğiyle gülünç duruma düşüyor.'' Ivan hiçbir şey söylemeden bakıyordu ona. Eski uşağının bu aşırı kendini beğenmiş tavrı şaşırtmıştı onu. Geçen sefer yoktu bu tavrı. ''Söylüyorum size.'' diyordu Smerdyakov. ''Korkmayın. Aleyhinizde bir şey söylemeyeceğim. Delilim de yok zaten. Üf, elleriniz nasıl titriyor?'' ''Niçin titriyor elleriniz? Evinize gidin, katilsiz değilsiniz.'' Ivan ürperdi. Alyosha'yı anımsamıştı. ''Ben olmadığımı biliyorum.'' diye mırıldandı. Smerdyakov kesti sözünü hemen. ''Biliyor musunuz?'' Ivan yerinden fırlayıp omuzlarından yakaladı Smerdyakov'u. ''Söyle, her şeyi söyle iğrenç herif, her şeyi söyle bana.'' Smerdyakov hiç korkmamıştı. Nefret dolu çılgın bakışlarını Ivan'ın gözlerinin içine dikmişti. Öfkeden titreyen bir sesle, ''Öyleyse siz öldürdünüz onu.'' diye fısıldadı. Ivan bir şey düşünüyormuş gibi sandalyesine çöktü. Sinirli sinirli gülümsedi. ''O zamanki şeyden mi söz ediyorsun? Geçen seferkinden.'' ''Evet, geçen sefer de karşımda ayakta duruyor. Her şeyi anlıyordunuz. Şimdi de anlıyorsunuz.'' ''Anladığım bir şey varsa o da senin deli olduğundur.'' ''Sabrımı taşırmayın. Şurada biz bizeyiz, ne diye numara yapalım birbirimize? Her şeyi benim üzerime mi yüklemek istiyorsunuz yoksa? Katili sizsiniz, siz öldürdünüz babanızı. Bense sizin uşağınız, istediğiniz gibi oynattığınız kuklanızdım. Emrinizi yerine getirip yaptım bu işi.'' Ivan'ın bedeni taş kesilmişti. ''Yaptın mı? Sen mi öldürdün yoksa babamı?'' Beyninde bir şey sallandı sanki. Sırtını soğuk bir ürperme kapladı. Smerdyakov şaşkın bakıyordu yüzüne. Ivan'ın korkusu sonunda gerçekten şaşırtmıştı onu galiba. Gözlerinin içine bakarak kuşkulu, anlamlı bir gülümsemeyle, ''Sahi hiçbir şeyden haberiniz yok muydu?'' diye kekeledi. Ivan hala ona bakıyordu, dili tutulmuştu sanki. Aklından deminki sarhoşun şarkısı geçti. ''Ah gitti Van Kam başkente, bekleyebilsem onu keşke.'' ''Sana bir şey söyleyeyim mi?'' diye kekeledi. ''Şu anda düş görmüş olmaktan korkuyorum. Hayal değilsin ya karşımda.'' Hayal falan yok burada. Yalnız ikimiz varız. Kuşkusuz bir de o. İvan Fyodorovich aceleyle bakındı. Odanın köşelerinde birisini arayarak ürkek ürkek. Kim o dediğin? Kim var başka burada? Kim? Tanrı. Yanımızda duruyor ama boşuna aramayın, onu göremezsiniz. İvan öfkeli. Sen öldürmedin babamı, yalan söylüyorsun diye bağırdı. Ya delirmişsin ya da geçen seferki gibi beni kızdırmaya çalışıyorsun. Smerdyakov biraz önce olduğu gibi gene korkusuzca bakıyordu gözlerinin içine. Kuşkusunu hala yenememişti. Hala Ivan'ın her şeyi bildiğini, suçu onun üstüne yüklemek için numara yaptığını sanıyordu. Sonunda bitkin, durun dedi. Birden masanın altındaki sol ayağını çıkardı, pantolonunun paçasını yukarı çekti. Ayağında beyaz bir çorap terlik vardı. Smerdyakov hiç acele etmeden çorap bağını çözdü, elini çorabının içine iyice soktu. İvan Fyodorovich onu izliyordu. Birden titremeye başlamıştı. Deli! Diye bağırdı. Ayağı fırlayıp geri geri duvara kadar gitti, orada hareketsiz kaldı. Dehşet içinde Smerdyakov'a bakıyordu. Beriki onun korkusuna hiç aldırmadan çorabının içinde bir şey arıyordu. Sonunda aradığını bulup çıkardı. Bunun bir tomar kağıt olduğunu gördü İvan Fyodorovich. Smerdyakov tomarı masanın üzerine koydu. Sakin, işte dedi. İvan titreyerek, nedir o diye sordu. Smerdyakov gene sakin, gelip bakınız dedi. İvan masaya yaklaştı, tomarı tutmak için elini uzattı, açıyordu ki iğrenç bir şey tutuyormuş gibi birden çekti elini. Smerdyakov bunu fark edince hiç acele etmeden kendi açmaya koyuldu kağıdı. Parmaklarınız titriyor. Kağıdın içinden 3 deste 100 rublelik çıktı. Paraları başıyla İvan'a göstererek, hepsi burada dedi, tam 3000 ruble, saymasanız da olur. Buyurun alın. İvan sandalyesine çöktü, yüzü çarşaf gibiydi. Tuhaf bir gülümsemeyle, korkuttun beni diye mırıldandı, çorabının içine sokunca elini. Smerdyakov bir kez daha baktı. Gerçekten haberiniz yok muydu? Hayır, yoktu. Dimitri yaptı sanıyordum. Abim, ah! Birden başını ellerinin arasına aldı. Beni dinle. Yalnız başına mı öldürdün onu? Abimle mi yoksa yalnız mı? Sizinle öldürdüm, yalnızca sizinle. Dimitri Fyodorovich suçsuzdur. Pekala, güzel, bunu sonra konuşuruz. Ne diye hala titriyorum ben? Konuşamıyorum. Smerdyakov şaşkın. O zaman çok yürekliydiniz. Her şey serbesttir diyordunuz. Şimdi korkuyorsunuz diye kekeledi. Limonata ister misiniz? Hemen söyleyeyim, getirsinler, serinlersiniz. Önce şunların üzerini kapamalıyız ama. Masanın üzerindeki paraları göstermişti gene başıyla. Kalktı, Maria Kondratyevna'ya limonata yapıp getirsin diye seslenmek için kapıya gidecekti. Ama önce paraların üzerini kapamak için bir şeyler aradı. Mendilini çıkardı, gene sümüklü olduğunu görünce vazgeçti. Odaya girdiğinde Ivan'ın gözüne ilişen, masanın üzerinde bir başına duran sarı kaplı kalın kitabı aldı, paraların üstüne koydu. Kitabın adı Kutsal Pederimiz Suriyeli İshak'ın Sözleri'ydi. İvan Fyodorovich hemen okuyuvermişti bunu. Limonata istemem dedi. Benimle ilgili şeyleri de sonra konuşuruz. Otur şimdi, bunu nasıl yaptığını anlat bana. Hiçbir şey atlama. Paltonuzu çıkarsaydınız bari, büsbütün terleyeceksiniz. İvan Fyodorovich ancak şimdi akıl edebilmiş gibi aceleyle çıkardı paltosunu. Yerinden kalkmadan tahta sıranın üzerine attı. Anlat, hadi anlat. Sakinleşmişti sanki. Smerdyakov'un şimdi her şeyi anlatacağını inançla bekliyordu. Smerdyakov göğüs geçirdi. Nasıl yaptığımı mı öğrenmek istiyorsunuz diye sordu. Söylediğiniz gibi... İvan kesti sözünü. Beni bırak şimdi. Ama eskisi gibi bağırmamıştı bu kez. Soğukkanlıydı. Bu işi nasıl yaptığını ayrıntılarıyla anlat bana yeter. Sırayla. Hiçbir şeyi unutma. Özellikle ayrıntılar üzerinde dur. Ayrıntılar. Rica ediyorum. Arkanızdan bodruma yuvarlandım. Bilerek mi? Elbette. Baştan aşağı numaraydı yaptıklarım. Yavaşça indim merdivenden, yere yavaşça uzandım, sonra da bağırmaya başladım. Çıkarmaya uğraşırlarken de habire çırpınıyordum. Dur, evde yatarken, hastanedeyken de numara mı yapıyordun? Hayır, devrisi sabah daha hastaneye gitmeden sahici nöbet geldi. Öylesini kaç yıldır görmemiştim, 2 gün kendimde değildim. Güzel, sonra götürüp Marfa İgnatyevna'nın odasında paravananın arkasındaki yatağa yatırdılar beni. Bunun böyle olacağını biliyordum zaten. Her hasta oluşumda oraya yatırırlardı beni. Çocukluğumdan beri çok iyi davranmıştır bana Marfa İgnatyevna. Gece inliyordum ama alçak sesle. Dimitri Fyodorovich'i bekliyordum hep. Sana mı gelecekti? Niçin bana gelsin canım? O gece geleceğini yediğim ekmek gibi biliyordum. Çünkü ben hasta olunca haber alamayacak, bahçe duvarından atlayıp ne yaparsa yapacaktı. Ya gelmeseydi? O zaman hiçbir şey olmayacaktı işte. Onsuz cesaret edemezdim. Pekala, daha açık anlat, acele de etme. Hiçbir şeyi atlama. Fyodor Pavlovich'i öldürmesini bekliyordum. Kuşkum yoktu bunu yapacağından. Çünkü son günlerde iyice hazırlamıştım onu, işaretleri de biliyordu. O sıralar kendini kaptırdığı kuşku ve öfke, işaretleri kullanarak eve girmeye zorlayacaktı onu. Kesindi bu. Ben de öyle olmasını bekliyordum. İvan gene kesti sözünü. Dur, babamı o öldürseydi parayı da alır giderdi. Sen de böyle düşünüyor olmalıydın değil mi? O zaman senin eline ne geçecekti bundan? Parayı elde etmek değil miydi senin amacın? Parayı dünyada bulamazdı. Paranın döşeğin altında saklı olduğunu ben söylemiştim ona. Yalandı bu. Önce çekmecenin gözündeydi para. Ama sonra dünyada inandığı tek insan olarak paketi köşedeki tasvirin arkasına saklamasını öğütlemiştim babanıza. Orada kimse bulamazdı paketi. Hele arayanın acelesi varsa. Böylece tasvirin arkasına yerleştirttim paraları. Paketi döşeğin altında tutmak gülünçtü zaten. Çekmecede kilit altındaydı hiç olmazsa. Oysa herkes paranın döşeğin altında saklı olduğuna inanıverdi. Budalaca bir düşünce. Anlayacağınız cinayeti Dimitri Fyodorovich işlemiş olsaydı, ya hiçbir şey bulamadan, bütün katillerin yaptığı gibi, en küçük bir hışırtı duyunca kaçacak, ya da suçüstü yakalanacaktı. Böylece ben devrisi gün, hatta o gece gidip tasvirin arkasından parayı alabilecektim. Herkes Dimitri Fyodorovich aldı onu sanacaktı. Bu bakımdan rahattı içim. Ya öldürmeyip de dövseydi? O zaman almayacaktım parayı elbette. Şöyle bir planım daha vardı. Babasını bayıltıncaya kadar dövseydi gene alacaktım. Sonra da Fyodor Pavlovich'e Dimitri Fyodorovich'in onu bayıltıncaya kadar dövdüğünü, paralarını da alıp gittiğini söyleyecektim. Dur, kafam karıştı. Demek yine Dimitri öldürdü onu, sen yalnızca paraları aldın öyle mi? Hayır, o öldürmedi. Gerçi katilin o olduğunu söylesem inanırsınız bana. Ama şu anda yalan söylemek istemiyorum çünkü. Çünkü şimdiye dek gerçekten hiçbir şeyin farkına varmadınız. Kendi suçunuzu benim üzerime yüklemek için numara yapmadınızsa da, farkındayım bunun, bütün suç sizde sayılır gene. Babanızın öldürüleceğini biliyordunuz. Bana vermiştiniz bu görevi, bile bile gittiniz. Bu akşam şunu kanıtlayacağım size. Babanızı ben öldürdüğüm halde asıl katil sizsiniz. Bense ikinci derecede kalıyorum. Yasaların yakasına yapışacağı asıl suçlu sizsiniz. İvan kendisiyle ilgili konuları sonraya bıraktığını unutarak niçin katil oluyormuşum diye haykırdı. Çermaşniye'ye gittim diye mi? Dur, söylesene. Çermaşniye'ye gitmemi kabul ettim anlamına aldığına göre daha neyi onaylamamı bekliyordun benden? Bunu nasıl açıklayacaksın bakalım? Onayınızı alınca bir terslik olur da cinayeti benim işlediğimden ya da Dimitri Fyodorovich'le birlik olduğumdan kuşkulanırlarsa, döndüğünüzde bu 3000 ruble için ortalığı velveleye vermeyeceğinizden, beni savunacağınızdan emin olacaktım. Mirastan payınıza düşen parayı alınca da geleceğimi düşünerek biraz dünyalık verirdiniz bana. Çünkü benim yardımımla alacaktınız 60 bini. Yoksa babanız Agrafena Aleksandrovna ile evlenecekti, siz de avucunuzu yalayacaktınız. İvan dişlerini gıcırdattı. Demek öyle. Ömrümün sonuna dek acı çektirecektin bana yani. Peki ya o zaman gitmeseydim de cinayeti senin işlediğini haber verseydim? Ne söyleyebilirdiniz? Sizi Çermaşniya'ya yolladığımı mı? Doğrusu pek budalaca bir şey olurdu bu. Hem konuşmamızdan sonra ya gidecek ya da kalacaktınız. Kalsaydınız bu işin olmasını istemediğinizi düşünerek hiçbir şey yapmayacaktım. Gitmeniz mahkemede beni ele vermeyeceğiniz, 3000 rubleyi de istemeyeceğiniz anlamına gelecekti. Şu da var, beni ele verseydiniz mahkemede her şeyi anlatırdım. Benim öldürüp parayı aldığımı değil elbette. Bunu hiçbir zaman söylemezdim. Beni babanızı öldürmem, parasını da almam için zorladığınızı, benimse razı olmadığımı. Sonra bana bir zararınız dokunmasın diye istiyordum onayınızı. Elinizde delil falan yoktu çünkü. Oysa ben babanızın öldürülmesini ne çok istediğinizi açıklayarak sizi kötü duruma düşürebilirdim. Mahkemede inanmasalar bile toplumda inanırlardı sözlerime, bir paralık olurdunuz. İvan gene gıcırdattı dişlerini. İstiyor muydum babamın öldürülmesini, istiyor muydum? Smerdyakov kararlı baktı İvan'ın yüzüne. Elbette istiyordunuz. Çermaşniye'ye gitmeyi kabul etmekle de bana izin vermiş oldunuz. Smerdyakov pek yorgun düşmüştü. Bitkin, alçak bir sesle konuşuyordu. Ama içinde gizli bir şey güç veriyordu ona. Bir niyeti olduğu belliydi. İvan fark etmişti bunu. Devam et dedi. O gece olanları anlatmaya devam et. Nesini anlatayım? Yatıyordum. Fyodor Pavlovich birden bağırdı gibi geldi bana. Grigori Vasilievich biraz önce kalkmış, acele dışarı çıkmıştı. Sonra o bir çığlık attı. Ses seda kesildi, dışarısı zifiri karanlıktı. Yattığım yerde yüreğim duracakmış gibi çarpıyordu. Dayanamadım, kalkıp dışarı çıktım. Beyin odasının bahçeye bakan sol penceresi açıktı. Öldürülüp öldürülmediğini öğrenmek için birkaç adım yaklaştım. İçeriden sesi geliyordu. Öldürmemişti onu demek. Pencerenin dibine yaklaşıp, ''Benim bey'' diye seslendim. ''Buradaydı, buradaydı, kaçtı!'' diye bağırdı. Dimitri Fyodorovich'ten söz ediyordu kuşkusuz. ''Grigori'yi öldürdü.'' Fısıldayarak ''Nerede?'' diye sordum. O da fısıldayarak gösterdi bana. ''İşte orada, köşede.'' ''Bir dakika'' dedim, köşeye gittim. Kanlar içinde yerde baygın yatan Grigori Vasilievich'e takıldı ayağım karanlıkta. Demek Dimitri Fyodorovich'in geldiği doğruydu. Birden her şeyi bitirmeye karar verdim. Çünkü Grigori Vasilievich ölmediyse, baygın olduğu için hiçbir şeyin farkına varamazdı. Yalnız bir tehlike vardı, Maria Ignatievna'nın birden uyanması. O anda aklıma gelmişti bu ama kesin kararımı vermiştim bir kez. Tekrar pencerenin dibine gelip beye, ''Agrafena Aleksandrovna geldi'' dedim, içeri girmek istiyor. Zavallı birden titremeye başladı. ''Geldi mi? Nerede, nerede?'' diye mırıldanıyor, bir türlü inanamıyordu. ''Burada'' dedim, ''açsanıza kapıyı.'' Yüzüme bakıyordu pencereden, inanıp inanmadığını bilmiyorum. Açmaya korkuyordu kapıyı. Benden çekindiğini sandım. Çok tuhaftır. Birden Grushenka geldiği zaman yapacağım gibi vurdum pencerenin pervazına. Bana bakıyordu. Sözlerime inanmamıştı ama işareti verince birden kapıya koştu. Açtı.